Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval'den herkese merhabalar. Sıcak takipteyiz ve konuğum Profesör Üstün Ergüder. Üstün Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ben pek hocam demeyi sevmiyorum. O yüzden...
Yok yok deme gözüm sevim. Herkese hocam deniyor burada zaten.
Şimdi tabii yeni yıl akademi camiası ve Türkiye'de normalleşme, demokrasi özlemi çekenler için pek iyi başlamadı. Bir önemli kırılma noktası daha, bir sembolik karar daha geldi. Paraşütle indi. Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni bir rektör atandı kararnameyle. Melih Bulu, Profesör Melih Bulu. Bu çeşitli tepkilere, şiddetli denebilecek tepkilere öğrencilerden başlayarak yansıdı. Öğretim üyeleri de bir bildiri yayınladılar. Şimdi tabii sizinle konuşmak çok önemli çünkü 1992-2000 arasında 8 yıl rektörlük yaptınız. Hayatınızın, kariyerinizin çok önemli bir bölümü. Türkiye'nin bu en köklü kurumlarından birinde, dünyaca da saygın olan bir kurumda geçti. Nasıl karşılıyorsunuz bu kararı? Aslında bir ilk değil tabii üniversitelerle ilgili olarak alınan rektörlük ataması, partizanlaşma kararı ama Boğaziçi olunca durum tabii...
Bu sembolik olarak çok önemli bence. Çok önemli bir karar, çok önemli bir gelişme. Vallahi şimdi benim atanan kişiyle falan tanımıyorum, bilmiyorum. Yani onlarla ilgim yok. Sistem benim ilgilendiriyor. Ve üniversitelerin kurumsal özelliği ilgilendiriyor. Yani ben 1980'den başlayarak en büyük mücadelem YÖK'ün getirdiği bir yeknesaklık, üniversiteleri bir çatı altına bağlama, bir merkeze bağlama.
Kontrol altına alma.
Evet, kontrol altına almak gibi bu eğilimle biz elimizden geldiğince ilk başta öğretim üyesi olarak mücadele ettim. Sonra da YÖK altında görev almış bir rektör olarak kabil olduğu kadar üniversitelerin özelliğini ön plana çıkartmaya ve YÖK'te bu konuyla hep dik durmaya çalıştık. Şimdi dönüp bakıyorum, in retrospect derler ya İngilizce, geriye bakıyorum. Ya o seneler biz tehlikeli seneler, kötü seneler olarak görüyorduk.
90'lı yıllar.
Şimdi, 90'lı yıllar. Halbuki şimdi daha sorunluymuş. O günler derdimizi anlatabiliyorduk. Üniversite arası kurulda, işte YÖK'ün bazı toplantılarında filan. Ama uzun vadede baktığımda siyaset bilimciliğin verdiği bir formasyonla da ben o gidişat olmadığını düşünüyordum. Yani üniversiteleri bir Ankara'da bir merkezin altında toparlama, oradan yönetme veya oradan koordine etme. Bu koordinasyon ileride yönetime döner diye düşünüyordum. Hatta geçmişte YÖK yeni kurulduğu zaman bir dahil olduğum bir şeyde, bir ortamda Sayın Doğramacı'ya, rahmetli Doğramacı'ya şu suali sormuştum. Yani bu şeyi yapıyorsunuz, böyle bir yapı ortaya çıkarıyorsunuz, üniversite özelliğine ne oluyor diye. O da şey demişti, üniversiteler Cumhurbaşkanı'na bağlı. Cumhurbaşkanları da Türkiye'de siyasi figürler değildir. Üniversitelerin özelliğinin güvencesidir demişti. Şimdi dönüyorum, bakıyorum. O zaman da şöyle bir laf ettiğimi hatırlıyorum. Ya cumhurbaşkanları siyasi olursa, siyasetin içinden gelirse, hele şimdiki gibi daha partili bir cumhurbaşkanı olursa, üniversitelere ne olacak? Ve Türkiye'deki knee jerk reflex dediğimiz, hani şeyler de, Ankara diyelim, Ankara'nın normal reaksiyonları da merkezileşme, otoriterleşmedir. Bu ortamda üniversite özelliğini kaybedersin, üniversitede fonksiyonları yerine getiremez. Şimdi bunları ben hem uluslararası platformda hem de ülkede çok söyledim ettim. Hatta Avrupa Üniversiteler Birliği tarafından kurulan, İtalya'da, Bologna'da şeyi olan, merkezi olan Magna Carta Observatory of Academic Freedom and University Autonomy gibi bir kuruluş vardır. Onun yönetim kuruluna seçildim. Ondan sonra başkan oldum orada. Ve o zaman yurt dışında da üniversitelerin görüntüsü, Türk üniversitelerin görüntüsü fena değildi. Evet. İyi. Bu nedenle bir sürü bazı arkadaşlarımız Avrupa Üniversiteler Birliği'nde yönetim kurullarına seçildi. Gülsüm Sağlamer falan. Sağlamer, sonra Gülay Barbaros oldu. İşte ben Magna Carta'da hizmet ettim. Ama şimdi oradan eser kalmadı gibi geliyor bana. Ve bundan ülke kaybeder. Yani üniversiteleri böyle bir torbaya koyup bunu yukarıdan böyle bir emir komuta zinciri içinde yönetmek, üniversite özelliğini ortadan kaldırmak bence çok sakıncalı, ülke için sakıncalı. Çünkü ben üniversiteyi her zaman Yavuz şey olarak görürüm. Bir ülkenin beyni olarak görürüm. Hani gece yatarsın sen, bazen aklına aykırı fikirler gelir. Sabah kalktığında belki utanırsın o fikirlerden, belki sıkılırsın ama senin kafanı çalıştırır.
Evet, tabii.
Üniversite her zaman özerk olması lazım. Üniversite academic freedom'ın garantisi olması lazım. Üniversite özerkliği, kurumsal özerkliği.
Fikirlerin
buluşmaya geldiğinde... Biz bunu maalesef yiyip bitiriyoruz. Efendim? Benim için bu atamanın öyle bir şeyi var, simgesel önemi var.
Fikirlerin
ve üzüyor beni çok.
Düşüncelerin buluşma ve çatışma gerekirse alanı üniversiteler.
Tabii olması lazım. Olması lazım ki bundan ülke faydalansın. Yani herkes böyle aynı şeyi söyleyen bir yer. Ancak o zaman üniversite olmaz. Belki Napolyonik bir şey olur. Üniversite ülkeye bir takım çalışanlar yetiştirmek olur fonksiyonu. O zaman üniversite olmaz. Yüksekokul olur. Başka bir şey olur.
Mussolini döneminde de olmuştu benzer uygulamalar.
Onları biliyoruz. Evet. Ama onlar kaç sene evvel.
Evet. Doğru.
Ve İkinci Dünya Harbi sırası filan efendim.
Bu son Boğaziçi ataması sembolik olarak ne ifade ediyor? Türkiye akademici dünyasına, Boğaziçi'nin saygınlığına, repütasyonuna o anlamda ne ifade ediyor?
Boğaziçi önemli bir kurum bence ve çok kurumsal, kimliği olan bir kurum. Yani İngilizce'de bir laf vardı, institutionalized dediğimiz, Türkiye'de az bu şey bulmak yani. Kurumsallaşmış kurumlar bulmak, ben hele bu dönemde yıkıldı bir sürüleri. Şimdi önümüzde çok önemli bir sınama şeyi var. Kurum ne kadar kendi kimliğine ve kurumsal geçmişine sahip çıkacak? Boğaziçi bunu yapabilir, eskiden de yaptı. Yaptı ve şimdi bu açıdan ben iki tane çok önemli kurum görüyorum. Tabii Türkiye'de başka çok saygın üniversiteler de var. İstanbul Üniversitesi kendi özellikle tıpta falan çok önemli kurum bunlar. Ama ODTÜ ve Boğaziçi Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından önemli rol oynamıştır. Yani daha özerk bir üniversite kavramının gelişmesi için son yıllarda. Şimdi valla bilemiyorum, önüme çok yeni bu atama. Rektörü tanımıyorum ama bu şahıs meselesi değil. Fırsat olur tanırım belki yeni rektörü. Fakat bu şey eski şeylendi. Yani bundan evvelki rektörün atanmasıyla başlamıştı. Fakat Bundan evvelki rektör de böyle atandı. Seçilmiş bir rektör vardı ortada. O atanmadı. İşte Mehmet Bey atandı. Mehmet Özkan. Ama Mehmet o Boğaziçi kurumsal kimliğinin çok önemli bir parçasıydı. Boğaziçi'nde okumuş, bütün hayatı Boğaziçi'nde geçmiş. Derecelerini Boğaziçi'nden almış ve Boğaziçi'nde öğretim üyeliği yapan ve Boğaziçi kurumsal kimliğine çok sahip birisiydi. Sahip çıkan birisiydi. Performansı da o yönde oldu. Yani Boğaziçi'ne sahip çıktı. Ve böyle hani bir giderek şey bir meşru siyaset biliminde meşruiyet kazanma olayı vardır. Mehmet Özkan'ı ben şöyle şey dedim. İlk başında hiç meşruiyet kazanmamıştı. Fakat performansınla meşruiyet kazandı kariyerinin sonuna doğru.
Evet.
Ya bugünlere geliyorum. Şimdi bu atama biraz daha değişik. Bu atama yeni bir şey yayınlamış rektör, yeni rektör. İşte ben 8 senem Boğaziçi'nde geçti galiba, doktora mı yapmış, master mı yapmış bilemiyorum işletmede. İşte en iyi senelerimdi, geri döndüğüme memnunum falan. Ama şeyden değil yani, Boğaziçi Üniversitesi'nin ana akımından değil. Tahmin ettiğim, bilemiyorum. Göreceğiz, bilemiyorum. Göreceğiz fakat ben üniversiteler için çok iyi bir gelişme olarak görmüyorum.
Evet.
Bunu. Ve çünkü yani dediğim gibi üniversite olabilmen için özerk olması lazım.
Evet. Şimdi kalıcı bir zarar olur diyenler var. Tepkiler var. İlk tepki öğrencilerden geldi. Boğaziçi öğrencilerinden. Başka üniversite öğrencilerinden de destek var. Ardından Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri bir bildiri yayınladılar. O bildiriyi de eminim okudunuz.
Evet.
Şimdi burada iki şey sorulabilir. Bir tanesi şimdi öğrencilerin giderek radikalleşmesi bir iktidarın da belki arzu ettiği bir şey olabilir. Bu risk ne derece büyük sizce? İkincisi, öğretim üyelerinden tepki geldi ama ne yapabilirler, ne yapmalılar? Bu iki soru önemli galiba bu aşamada.
Valla ben şöyle düşünüyorum. Tabii öğrencilerin tepkileri şeylerle dolu, yani tuzaklarla dolu bir şey. Yani hele Türkiye'nin bu ortamında ne olacak, ne bitecek, ne kadar büyür, ne kadar büyümez. Bu önemli. Boğaziçi öğrencilerinde bu hep vardır. Yani şu geçtiğimiz rektör de onlar gibi öğrenci olmasına rağmen hala bu son günlere kadar giderek yumuşayarak ama protesto ettiler. Bu da yani saatsiz bir şey değil. Tabii rektör olan için üzücü ama bir üniversitede işte öğrencilerin bazı şeyleri protesto etmeleri de gayet normaldir diye düşünüyorum. Evet. Ama şimdi bu ortamda ne olur? Bu ortamda bu ne kadar ülkeye sirayet eder? Çünkü Türkiye öyle bir ortamdan geçiyor ki birazcık yani ekonomik kriz, işte pandemi, gelir yani şey sorunları, insanların iktisadi yaşam sorunları falan böyle yavaş yavaş bir ateşlenmeye, bir ateşe açık bir hale geliyor Türkiye.
Gerginlik artıyor.
Ben ondan korkarım. Efendim?
Gerginlik artıyor.
Evet, gerginlik artıyor. Bu gerginliğe ne kadar bu bir kibrit olur, onu bilmiyorum. İnşallah olmaz. Boğaziçi o kadar da mainstream bir üniversite değil, bir İstanbul değil. Bir İstanbul Üniversitesi'nin geleneği yok Boğaziçi'nde. Yani talebelerin sokaklara dökülmesi falan. Bir protesto geleneği vardır, hep olmuştur. Ama bu sınırlıdır ve çoğu zaman da mesuldür. Sorumlu bir protesto geleneğidir. Yani ben yaşadım onları, biliyorum, çok iyi biliyorum. Çağırıp konuşursun, tartışırsın, anlaşırsın. Çocuklar dinler falan filan. Onun için öyle ne olur bilmiyorum. Yani üniversite öğretim üyeleri olarak, üniversite olarak düşünürsen benim önerim arkadaşlara işlerini kuruma sahip çıkarak işlerini yapmaya devam etmeleri. Hı hı. Durup beklemeleri, soluk almaları. Ne oluyor, ne bitiyor diye. Cidden güç bir ortam. İnsan ne söyleyeceğini biliyor. Çok da kısa daha yani, iki gün evvelki olay. Bugün ne olur ne biter diye bana soranlara da onu söylüyorum. Bekleyin bakalım diyorum.
Tabii bu ilk değil bu karar, bu tercih, siyasi tercih. Evet. Baştan aşağı siyasi tercih. Çünkü Türkiye'de başkanlık sistemi demek aynı zamanda aşırı merkeziyetçi bir yönetim biçimini kabul etmiş olmak demek. Ve bunun ürettiği bazı stratejiler var. Bu yolda ilerliyor iktidar. Şimdi ilk değil dedim çünkü biraz da 12 Eylül askeri darbesi ardından az önce sözünü etmiş olduğunuz uygulamalar var. Bir mukayese belki gerekebilir. Şöyle oldu yani, özellikle son darbe teşebbüsü ardından olağanüstü halin ilan edilmesiyle birlikte peş peşe gelen kararnamelerle, başta barış için imza atan akademisyenler olmak üzere işini kaybeden, bir kısmı kendisini yandım Allah diye yurt dışında bulan, bir kısmı işsiz kalan 6000, en az 6500 akademisyenden söz ediyoruz. Bu çok ciddi bir insan kaynağı. Bunların mevcut şartlarda geri dönmeleri de mümkün görünmüyor. Yani bu ardından işte az önce Binnaz Toprak'la konuşuyordum. Binnaz Hanım da bir inceleme yapmış. son dönemde farklı üniversitelere Türkiye'de atanan rektörlerin AKP ile organik bağlarını net olarak gördüğümüz örnekleri sundu. Şimdi bunlara baktığımızda bu ilk değil, şehir üniversitesi olayı yaşandı mesela en son. Bu mukayese ettiğimizde ne ifade ediyor bugünkü durum 12 Eylül dönemine göre ve bu sistematik gidişat böyle devam edecek mi sizin perspektifinizde baktığınızda?
Ha, inşallah etmez diyorum. Ama yani o bir arzu tabii. Wishful thinking diyelim.
Evet.
İnşallah etmez diyorum ama edeceğine dair veya önümüzde bir en azından sorunlu bir dönem olduğuna dair emareler mevcut diye düşünüyorum. Vallahi ben anlayamıyorum niye bu kadar her şeyi tek elden, tek parti kimliğiyle bu işi toparlamaya çalışmanın ne gibi faydası olacağını anlayamıyorum. Yapana da anlayamıyorum. Ve kurumlara da vereceği zarar eninde sonunda Türkiye'ye veriyor zarar. Nerede, hangi elekten geçiyor? Nasıl karar alınıyor bunlara? Açıkçası bilmiyorum. Yani danışmanları, Cumhurbaşkanı'na danışmanları ne yapar, ne der? Var mı böyle danışmanlar? Onu da bilemiyorum. Fakat hep ben şeye gidiyor kafam tabii. Kurumlara gidiyor. Yani maalesef 1980 yönetiminin yarattığı YÖK yapısı altın tabak içinde iktidarlara bir merkeziyetçilik hediye etti.
Evet.
Her iktidar geldiğinde bu Turgut Bey döneminden başladı. Biz bunu kaldıracağız dediler. Kimse kaldırmadı. Hoşlarına gitti. Tey bugüne kadar. Bugün şimdi daha civatalar daha da sıkılıyor bu merkeziyetçiliği. Görüyorum. Yani şey edilen yapı, oraya ortaya konan yapı sakat bir yapıydı. Maalesef Türkiye kurumsal özelliklere inanmıyor. Tek elden yönetmeye, merkeziyetçiliğe inanıyor. Ve eninde sonunda bu kalkıyor buraya geliyor. Bugün bunu böyle yapıyor, öbür gün öbürü böyle yapıyor. Yani tarihçesini siz YÖK'ün izleyin. Benim rektörlük yaptığım dönemler en liberal dönemleri.
Evet.
Daha yeni çünkü. Orada yöneten arkadaşlar, gelen arkadaşlar falan bu aynı lisanı konuştuğumuz insanlar. Daha yurt dışında YÖK'ün de daha çok eklemlendiği dönemler. Avrupa Üniversiteler Birliği'nde temsilcilerimiz olduğu dönemler. Oraya sık sık gidip gelinen dönemler. Şimdi bunlar kalmadı.
Evet.
Yani Türkiye'nin bu merkeziyleştirme ve otoriter girdabına giriyor üniversiteler. Ben bunu tehlikeli görüyorum. Yani Boğaziçi'deki atama bu açıdan simgesel. Ben şimdi bir sürü sosyal medyada şeyler dolaşıyor. İşte yeni rektör hakkında, yayınları hakkında. Ben onlarla kafa yormuyorum. Benim için çok önemli sorun, daha yapısal bir sorun. Çünkü o arkadaşı da tanımıyorum. Yerinde olmak ister miyim, olmak istemem. Şu aşamada bilmiyorum.
Bu yapısal sorun dediğiniz, az önce sözünü ettiğim vasıflı akademisyenlerin olağanüstü hal döneminde tasfiyesi. Onun yanı sıra birkaç akademisyenin dikkat çektiği bir nokta var. Öyle bir ortama girildi ki mesela birisi dedi, yani eskiden o işte sizin liberalleşme dönemi dediğiniz 90'lı yıllarda ve 2000'lerin başında ilk
liberalleşme yıl, demeyin o dönemi de daha liberal olduğu dönemler.
Daha özgürlükçü ve bağımsızlık.
Liberalleşme Türkiye çok yabancı bir şey.
Alerji üreten bir şey. Doğru. Yani, yanlış anlaşılmış.
Komünist demek iltifat olur da liberal demek olmaz.
Bu tasfiye, vasıflı akademisyen tasfiyesi bir yanıyla da bir ucunda beyin göçü var tabii ki. Zorunlu beyin göçü var ya da gönüllü. Dikkat çekildiği gibi yani o dönemlerde nispi özgürlük dönemlerinde tabu alanlarına girilmişti. İşte Sabancı Üniversitesi, Boğaziçi başta olmak üzere pek çok üniversite, Bilgi'de filan. Yani Kürt meselesiyle ilgili tarihsel karanlık noktalarla yüzleşme anlamında akademik çalışmalar, ciddi akademik çalışmalar yapılmaktaydı. Dikkat çektiler. Yani son dönemde artık herhangi bir şekilde, herhangi bir bu tabu alanlarıyla ilgili yeniden eskiye dönüş, ne Kürt meselesiyle ilgili bir tez, bir doktora tezi vesaire kabul görüyor. Bir ciddi bir sansür, akademik sansür ortamı da başlamış durumda. Yani bunda bir kalıcılığı herhalde bir risk olarak karşısında duruyor Türkiye'nin.
Tabii. Yani var. Yani sistem böyle olduğu sürece, sistem bu tür sonuçlara çok müsait.
Evet.
Yani kim nasıl kullanıyor bunu? Yani otoriteyi siz bu kadar merkezileştirseniz, öyle şimdiki gibi tek adam veya yani tek adam veya bir sistemi tam da tarif edin, yani prezidansiyel bir sistem değil şu andaki. İşte ne diyorlar? Türk modeli bir yönetim falan diyor.
Melez bir sistem, evet, biraz. Evet.
Melez bir, ama şey ağırlıklı çok. İcra ve yönetim ağırlıklı bir model. Burada yani üniversitenin karakteri bağdaşmaz bundan. Bütün bu söylediklerin Yavuz olur böyle bir ortamda.
Evet. Son sorum şu. Şimdi tabii siyasi muhalefet böyle önemli bir kırılma noktasıyla ilgili ne yapar diye soru sorulduğunda, işte CHP'den genel başkan yardımcılarından bir tanesi tepki göstermiş, ana muhalefet partisinden. Ama bir tarafıyla da şu soruyu sordurtuyor bize. Yani bir muhalefet bloğu var, adı Millet İttifakı olan. Blok içerisinde yeni yer almakta olan Gelecek Partisi'nin mesela lideri Ahmet Davutoğlu, Boğaziçi mezunu. Kaldı ki diğer...
Benim öğrencimdir, 4 ders aldı bende.
Evet. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Boğaziçi mezunu olan çok önde gelen kişiler var. İyi Parti içerisinde öyle. Başka HDP içerisinde de var bildiğimiz. Dolayısıyla yani böyle bir ortak, mesela Ahmet Davutoğlu'dan şu ana kadar bir tepki gelmedi bildiğimiz. Ben editörlerimize de sordum. Yok böyle bir tepki. Muhalefetten de daha böyle derli toplu, belki ortak bir çıkış yok. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi mezunu olmak önemli bir şey. Bir ayrıcalık aslında. Pek çok siyasete de girmiş kişilik açısından. Böyle bir boşluk da var.
Belki biraz erken, yani bir şey var. Yılbaşı mahmurluğu var. O mahmurluk üzerine geldi bu. Bu hafta başlayınca bilmem, tabii güçlü bir şey var mesela. Ben çok önayak oldum Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin kurulmasına.
Evet.
Çok büyük bir dernek, BÜMET, bayağı ağırlıklı bir dernek oldu. Bütün misyonu da Boğaziçi Üniversitesi'ne sahip çıkmaktır. Boğaziçi Üniversitesi Vakfı, bu son dönemde Mehmet Özkan'ın döneminde daha da güçlendi bu vakıf. Mali olarak çok güçlendi. Evet. Ama burada mezunların ağırlıkları çok büyük, ağırlıklı. Şimdi orada ne gibi sesler çıkacak bilmiyorum.
Bekleyelim ve görelim.
Tabii bekleyip görmek lazım ama o kuruma sahip çıkmak lazım bu dönemde. Bence Türkiye için çok önemli bir kurum. Yani bana şey zamanında, 1900'den ilk Boğaziçi Üniversitesi'ne geldiğimde, 69 yılında gelmiştim de, o 70'li yıllarda bir takım öğrenci hareketleri oldu. İşte üniversite o ara 3 aylığına kapandı. Ama tamamen öğrencilerin not sistemine itirazından kapandı. İdeolojik şeylerden değil. O gün bir öğrenci bana şey demişti. Hocam biz buraya sahip çıkalım demişti. Çünkü burası dedi İkinci Dünya Savaşı'nda İsviçre gibi bir yer dedi. Aynen öyleydi.
Güzel bir benzetme.
Güzel bir benzetme. Yani onun için sahip çıkmak lazım. Bu da tabii Boğaziçi Üniversitesi'nde oluşan bir camia var. O var. O partiler içinde de var, sağda da var tarafta. O camia bakalım kuruma sahip çıkacak mı? Çok önemli o. Valla bana sorarlarsa ben Boğaziçi Üniversitesi kimliği, geleneği hakkında ne gerekiyorsa söylerim.
Evet.
Ama mesela söylerim, evet. Ahmet bence önemli bir, Ahmet Davutoğlu, Ahmet diyorum çünkü çok samimiydim Ahmet'le, hala da öyle konuşuruz. Ahmet Davutoğlu sevdiğim bir öğrencimdi. Doktorasını da Boğaziçi'nde yaptı. Şerif Mardin'in en iyi talebelerinden biriydi, rahmetli Şerif'in.
Evet.
Şimdi o mesela benim çok üzüldüğüm bir şey oldu. Fazla Türkiye'de siyasetin, yani siyasi çekişmelere kurban gitti. Şehir Üniversitesi. Cidden güzel bir üniversite kurdular orada. Bir ara rahmetli Şerif de orada çalıştı. Çok iyi akademisyenler gitti Boğaziçi Üniversitesi'nde.
Doğru.
Çok doğru koordinatlarda kurdular o üniversiteyi. O üniversite bir gecede gitti Ahmet Şeh'e girdikten sonra. Bir de o var. Yani büyük kayıp. Türkiye için büyük kayıp. Çünkü cidden kaliteli bir üniversite kurdular. Ama Türkiye'deki polarizasyon da ortasında kaldı. Yani şeyde bugün Boğaziçi'ne de işte şu oluyor falan diye sahip çıkacak akademisyen grubu şehir üniversitesine pek sahip çıkmadı.
Evet.
Öldüren de polarizasyonun öbür tarafındaki güçler öldürdü şey üniversiteyi. Doğru değil mi bilmiyorum.
Evet öyle. Olan o. Bir nevi intikam operasyonu gibi bir şey oldu.
İntikam, hepimizin de suçu var bu işte. Yani şehire de sahip çıkmak gerekirdi diye düşünüyorum.
Evet. Eleştirilerin bir kısmı da o. Peki son bir soru. Bunu yine gerçi ben daha sonra bir olursa bir sohbetimizde konuşmak istiyorum etraflıca ama A'dan Z'ye bu dönemde Türkiye'nin eğitim sistemi nasıl şekillendi ve endişeli misiniz bu konuda? Yani bundan sonraki
kuşakların
şekillenmesi konusunda.
Yani şu açıdan endişeliyim. Biz 2003 yılında rahmetli Tosun Terzioğlu ile birlikte, o zaman Sabancı Üniversitesi'ne geçmiştim ben. Tosun'la birlikte eğitim reformu girişimini kurduk. Eğitim reformu girişiminde şeyimiz, kuruluş nedenimiz şuydu. Yani Türkiye'nin önünde bir 20-25 yıl var. Bu bir fırsat penceresidir. Çünkü giderek genç nüfus azalmaya başlayacak. Bu azalırken çok kaliteli eğitim verelim. Bu yalnız işte şu kadar matematik, bu kadar ekonomi, bu kadar fizik falan değil. Ayrıca demokratik bir sistemde yaşamayı bilecek insanlar yetişsin. Ve bunu kurduk. Ne oldu dersen, aradan işte kaç, 2003?
15-16 yıl.
17-18 yıla giriyoruz.
Evet.
2003'ün şeyinde başladık zaten. Şubat'ında başladık. İşte 18 yıla giriyoruz. Ne oldu dersen, valla çok gitgeller oldu. Türkiye'nin de önemli meselesinin o günler şey olarak tanımladık. Üniversite eğitimi değil, üniversite kapısına kadar gelen, erken çocukluktan başlayan eğitim. Burada çok önemli sorunlar var diye. Ne oldu dersen, çok sorunlu. Biz elimizden geleni yaptık ve yaparken de kimseyle kavga etmeden, polarizasyonun tuzaklarına düşmeden, diyalog geliştirerek, Milli Eğitim Bakanlığı'yla her kim gelirse gelsin, dönüp gidip bakın veri bunu söylüyor, data bunu söylüyor. Şurada ortak akıl geliştirdik. Bakın bu bunu söylüyor gibi yaklaşımlarla gittik. Ne oldu? Zaman zaman bir şeyler oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bizden iyi çalıştı. Bazı ortak projeler yürütüldü. Bazı söylediklerimiz dinlendi. Ama Türk eğitim sistemi bizim en büyük arzumuz, özellikle üniversite öncesi eğitimin bir partiler arası konsensusla bir hedefler tespit edip bir kenara koyup ondan sonra dokunmamak ona. Bırak sistem yürüsün, reformlar yapılsın. Siyasetin çekişmelerine kurban gitmesin. Ama olmadı o.
Evet, karşılıksız kaldı.
Olmadı o ve bizim yaşımız ilerledi.
Çok
ümitsiz konuşmayayım. Gene savaş benim şeyim değildir. Savaşmayı severim ben. Yumuşak gözükürüm ama.
Bakalım göreceğiz. Peki Üstün Bey çok teşekkürler bu değerlendirmeler için. Görüşmek üzere diyelim. Çünkü herhalde bu gidişle eğitim sistemi daha çok konuşmaya ve haberleştirmeye de biz başlayacağız. Öyle görünüyor. İzleyicilerimize de buradan iyi günler dileyelim. Tekrar görüşmek üzere.
Oldu, sağ olun. Teşekkür.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.